Ayrım 36.
Taraçadan bakınca koca bulvarı önümüzde öyle tertemiz, o da eni konu dinlenmeye çekilmiş görebilmek büyük bir keyifti. Arkamızda bistronun gramofonu çalıyordu. "Duydun mu?" diyiverdi Robinson. "Pikapları Amerika'dan parçalar çalıyor. Ben bu parçaları biliyorum. Molly'nin orada Detroit'te çaldıklarının aynısı bunlar." Orada geçirdiği 2 yıl boyunca Amerikalıların yaşamına pek de katılabilmiş değildi. Ne var ki onların müziğe benzer şeylerinden etkilenmişti. Yani o hantal alışkanlıklarından, her gün aynı şeyi yapıyor olmanın verdiği ezici sıkıntıdan kurtulmaya çalışmak için onların da bizzat ezgi duyulduğu sürece anlamını birazcık yitiren yaşamla sarsakça salındıkları o müzik. Ayı dediğin her yerde aynıdır. Bütün bunları kafasında kurmaktan likörünü bile bitirmemişti. Her taraftan biraz toz kalkıyordu. Üstü başı batmış çocuklar, karınları şiş şiş, çınarların çevresinde dolanıp duruyorlardı. Plak onları da çekmişti. Aslında kimse müziğe dayanamaz. Yüreğimizi kullanacağımız bir alan yoktur nasıl olsa. Onu seve seve veririz. Dinlediğimiz tüm müziklerin özünde aslında bizim için özel olarak bestelenmiş olan o notasız ezgiyi duyabilmek gerek, ölüm ezgisini. Birkaç mağaza pazar günleri bile hala açık, sırf inattan terlikçi kadın evinden çıkıyor ve gevezelik ederek komşu tezgahlar arasında dolanarak bacaklarının peşinden kilolarca varislerini de gezdiriyor. Büfede sabah gazeteleri daha şimdiden biraz sararmış ve sölpük sölpük sarkıyorlar. Durduk yerde acıyıp ekşimekte olan enginar yapraklarını andıran koca bir haber demeti. Bir köpek üstlerine çıkmış işiyor, telaşlı büfeci kadın uyukluyor. Yolcusuz bir otobüs son sürat deposuna gidiyor. Düşünceler bile pazar tatili yapma hakkını elde etmiş. Herkes her zamankinden de daha sersem sepelek. Orada öyle durulur, bomboş. Neredeyse yorucu bir iş. Mutluyuzdur. Laflayacak hiçbir şey yoktur. Çünkü aslına bakarsanız artık başımıza hiçbir şey geldiği yoktur. Fazla yoksuluzdur. Belki de artık yaşamı bıktırmış, iğrendirmişizdir. Eğer öyleyse diyecek bir şey yok. Yahu senin aklına gelen bir şey yok mu? Hani benim yapabileceğim, beni resmen geberten şu mesleğimden kurtulmamı sağlayacak? İçine daldığı düşüncelerden çıkıvermişti. Bu bizinisten paçayı sıyırmak istiyorum. Çakozladın mı? Katır gibi geberinceye kadar çalışmaktan bıktım, usandım yahu. Ben de gidip sağda solda sürtebilmek istiyorum. Ne bileyim ben, mesela bir şoföre ihtiyacı olan bir tanıdığın yok mu? Senin bir sürü tanıdığın çevren vardır, öyle değil mi? Bu aklına takılanlar pazar günü fikirleriydi, centilmen fikirleri. Onu caydırmaya yüreğim el vermiyordu. Onunki gibi gayretkeş bir katil suratına sahip birine hiç kimsenin asla arabasını teslim etmek istemeyeceğini, şoför kılığına girip başına kasket geçirse bile o fazlasıyla kuşku yaratan havasından kurtulamayacağını ona çıtlatmanın bir yolunu bir türlü bulamıyordum. Yani pek yüreklendirir gibi değilsin anlaşılan diye yorumladı sonunda. Sence hiç kurtuluşum yok demek. Hatta boşuna denemeye kalkmasam da olur. Amerika'dayken fazla ağır kaldığımı söylüyordun. Afrika'da sıcaklardı beni geberten. Buradaysa yeterince akıllı değilim. Yani hep bende bir terslik var. Ama anladım ki bütün bunlar aslında tırışkadan nameler. Ah ah, azıcık tıkırım yerinde olsaydı o zaman herkes pek de kibar olduğumu düşünürdü. Orada da, burada da. Ve her yerde, Amerika'da bile. Yalan mı yani bu söylediklerim? Ya sen? Sen bile. Tek eksiğimiz içinde kirasını düzgün ödeyen 6 kiracının bulunduğu gelir getiren küçük bir ev. Bak işte bu dediğin doğru diye yanıtladı. Bu temel sonuca kendi kendine düşünerek varmış olduğuna inanamıyordu. Derken bana ters ters bakmaya başladı. Sanki birden benim çok iğrenç bir yönümü keşfetmiş gibi. Yahu düşünüyorum da sen yolunu iyi bulmuşsun. Geberiklere martaval kakalıyorsun ama onun dışında hiçbir şey sikine sallamıyorsun. Seni denetleyen falan da yok hiç. Kafana göre takılıyorsun. Canının istediğinde gelip gidiyorsun. Gel keyfim gel yani. İyi biriymiş gibi duruyorsun ama özünde adi pisliğin tekisin sen. Haksızlık ediyorsun Robinson. Öyle diyorsan o zaman bana bir şeyler bulsana hadi. Asitlerle cebelleştiği işini başkalarına devretme projesinde ısrarlıydı. Kalktık ve dar yan sokaklardan geçerek geri döndük. Ransi'de akşam olduğunda insan kendini hala bir köydeymiş gibi hissedebiliyordu. Bostanlara açılan kapılar aralıktır. Büyük avlu bomboş. Köpeğin kulübesi de öyle. Akşamlardan bir akşam, tıpkı bu akşam gibi, çok uzun zaman önce Paris'te kök saldıktan sonra dallanıp budaklanan, kent tarafından kovulan köylüler evlerini terk edip gitmişler. O zamanlardan kala kala bir iki kır kahvesi kalmış, küflenmiş, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Kaldı ki kıpkırmızı afişlerle kaplı küçük duvarların kenarlarından sarkan pörsük trüzotları onları çoktan ele geçirmişti bile. İki oluk arasından sarkan parmaklık öyle paslanmış ki yıkıldı yıkılacak. Bu artık kimsenin el sürmediği bir geçmiştir. Şimdiki kiracılar akşam eve döndüklerinde kendi evlerinde bile bir şeyleri düzeltmeye kalkamayacak kadar yorgunlar. Tek yaptıkları kalan ortak mekanlara çift çift doluşup kafa çekmek. Tavan hala o zamanın eski lamba askılarının çevresindeki duman izlerini taşır. Tüm mahalle yeni fabrikanın düzenli mırıltısının temposunda hiç yakınmadan titreşir durur. Yosun tutmuş kiremitler benzerlerine ancak Versailles'de ve saygıdeğer hapishanelerde rastlayabileceğiniz türden iri, kambur kaldırım taşlarının üzerine yuvarlanarak düşerler. Kifayetsiz Venüs heykelinden yalnızca çiş yapıp oynamaya yarayan kum tepeciğine ve bunakların koca toplarla misket oynadıkları alana kadar çevrede bir kenara atılmış ne varsa hepsinin çimler üzerinde kendini unutturduğu, tepeleri ambarlarla kaplı belediye parkına ulaşıncaya dek Robinson bana eşlik etti. Yine havadan sudan konuşmaya başladık laf olsun diye. Benim esas sorunum aslına bakarsan bünyemin içki kaldıramaması. Aklını bununla bozmuştu. İçtiğim zaman hakikat dayanılmaz kramplar oluyor. Dayanılmaz da ne kelime. Ve bir dizi geğirmeyle öğleden sonraki küçük frenk üzümü likörümüzü bile sindiremediğini hemencecik kanıtladı bana. Bak işte gördün mü? Kapısının önüne geldiğimizde benden ayrıldı. Esintiler şatosu olarak ilan ediyordu evine. Kayboluverdi. Artık epeyce bir süre ortalıkta görünmez sanmıştım. İşlerim biraz canlanır gibi oldu, üstelik tam da o gece. Sadece karakolun binasına bile iki kez acilen çağrıldım. Pazar akşamları tüm iç çekmelerin, heyecanların, sabırsızlıkların yakası açıktır. İzzet-i Nefis de pazar tatilindedir, hem de çakır keyif. Tam bir alkolik özgürlüğün yaşandığı koca bir günün ardından köleler biraz kıpırdanmaya başlarlar, uslu durmalarını sağlamak gittikçe zorlaşır, pofurdayıp eşinirler ve zincirlerini şakırdatırlar. Sadece karakolun binasında bile aynı anda iki dram yaşanmaktaydı. Birinci katta kanserli bir hasta can çekişirken, üçüncü katta ise ebenin bir türlü baş edemediği bir düşük vakası sürüyenleşiyordu. Bu muhterem ebe hanım habire bez üstüne bez yıkarken bir yandan da herkese saçma sapan öğütler yağdırıyordu. Sonra da iki enjeksiyon arasında kaçıp bu kez de aşağıdaki kanserliğe iğne yapıp geliyordu. Hem de kafurlu kalp ampulünün tanesi 10 franktan lütfen yani. Onun için kıyak bir gündü bu. Bu binanın tüm aileleri pazar gününü şık giyinme adetinden vazgeçip sabahlıkla, ceketsiz kravatsız bir kılıkta olaylarla baş ederek geçirmişlerdi. Ayrıca bayağı baharatlı yemekler sayesinde güç toplamayı da ihmal etmemişti bu aileler. Koridor ve merdivenlere kesif bir sarımsak kokusu hatta daha bile garip kokular yayılıyordu. Köpekler 6. kata kadar koşuşturarak eğleniyorlardı. Kapıcı kadın duruma hakim olma iddiasındaydı, her yerde bitiveriyordu. Beyaz şaraptan başka bir şey içmiyordu çünkü kırmızısı adet kanamalarını azdırıyormuş. Kanter içinde bir birinci kata, bir üçüncü kata zıplayan zebella gibi azmanebe, ağzı kulaklarında hınç dolu iki dramı da sahneye koymaktaydı. Benim ortaya çıkmam onu çileden çıkardı. Oysa sabahtan beri izleyicileri ne de güzel avcunun içine almayı başarmıştı. Başrolde. Bana cephe almasını engellemek, mümkün olduğu kadar az dikkat çekmek, o ana kadar yapılmış olan her şeye kafa sallamak için, oysa hatun aslında neye elini atsa feci şekilde yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Kendimi ne kadar paralarsam paralayayım, daha gelir gelmez ve ağzımı açar açmaz bana düşman kesilmesine neden olmuştum. Yapacak bir şey yoktu. Gözetim altındaki bir ebe, dolama olmuş bir parmak ne kadar sevecense o kadar sevecendir ancak. Canınızı olabildiğince az yakması için onu nereye sokacağınızı bilemezsiniz. Aileler dairenin içinde mutfaktan merdivenin ilk basamaklarına kadar dolup taşıyor, binadaki diğer akrabalarla harmanlanıyorlardı. Az buz da değildi hani akraba sayısı. Lamba askılarının ışığı altında uyuklayan salkımlar halinde kümeleşmişti şişkosu, sıskası. Saat ilerliyordu ve yatma saati Paris'e kıyasla daha erken olan taşradan daha niceleri de geliyordu. İşte bunlar artık bu işten sıkılmışlardı. İster yukarı dramdan olsunlar, ister aşağı dramdan bu akrabalara ne anlatsam ters karşılanıyordu. Birinci katın can çekişmesi fazla uzun sürmedi. Hem iyi oldu hem de yazık oldu. Çünkü tam da son nefesini vermek üzereyken her zamanki hekimi doktor Oman'ın çıka gelmesin mi? Öylesine müşterisi öldü mü diye bakmaya, ben hastasının başucunda buldu diye de başlamasın o da bana fırça atmaya. Neredeyse yani. Bu durumda ben de Omanan'a belediyenin pazar nöbetçisi olduğumu, burada olmamın da çok doğal olduğunu açıkladım. Ardından da gayet vakur bir biçimde üçüncü kata çıktım. Yukarıdaki kadın alt taraftan hala kanıyordu. Utanmasa az kalsın o da daha fazla beklemeden ölüverecekti. Hemencecik ona iğnesini yapmamla Omanan'ınkinin yanına inmem bir oldu. Ancak iş işten geçmişti. Omanan da az önce çekip gitmişti. Üstelik giderken benim 20 frankımı da cebe indirmeyi ihmal etmemişti eşoğlu eşek. Keleğe gelmiştik. Bu durumda düşükte edinebildiğim yeri kaptırmam artık katiyen söz konusu olamazdı. Alı al mor mor yukarı çıktım. Kanlı vulvanın önüne geçip aileye bir şeyler daha anlattım. Ebe elbette benimle aynı kanıda da değildi. Hatta gören de ben ne dersem aksini söylemeyi bir geçim kaynağına dönüştürdüğünü sanırdı. Ama ben de buradaydım işte. Ne yapalım yani? Hanımefendinin hoşuna gidip gitmemesini iplemenin alemi yoktu. Artık kapris mapris sökmez. Usturuplu davranmasını ve direnmesini becerirsem ucunda en az 100 papel vardı. Azıcık daha sabır ve biraz da bilim, evelallah. Masum kellenizin üstünde uçuşan, üstelik kendini pek bir matah sanan beyaz şarapta demlenmiş soruların ve dokundurmaların saldırısına boyun eğmek kolay iş değil, zor zanaat. Aile iç çekerek ve geğirerek kanaat bildiriyor. Ebe pusuya yatmış, çarşaflayıp tüymemi, böylece de 100 frankı ona kaptırmamı bekliyor. Avcunu yalasın Ebe Hanım. Ya benim kiram ne olacak? Kim ödeyecek onu? Bu doğum sabahtan beri yan basmış durumda. Onu anladık. Kanıyor. Onu da anladık. Ama hala bir halt çıktığı yok ve pes etmemesini bilmek gerek. Öteki kanserli aşağıda hazır ölmüşken can çekişmesinin meraklı seyircileri de hafiften yukarıya doğru sökün etmeye başladılar. Madem ki sabahlanıyor, o fedakarlık yapıldı bir kez. Oldu olacak. Çevrede seyirlik ne eğlence varsa kaçırmamakta yarar var. Aşağı tarafın ailesi burada da işlerin onların oradaki kadar kötü sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmeye geldi. Aynı binada, aynı gecede iki ölüm birden ömür boyu unutulmayacak bir heyecan olurdu. Mesele bundan ibaret. Çıngırak seslerinden anlaşıldığı kadarıyla herkesin köpekleri basamaklarda hoplayıp zıplamakla meşgul. Onlar da yukarı çıkıyorlar. Uzaklardan gelmiş sürü sepet insan doluşuyor fıs fıs. Genç kızlar bir çırpıda annelerin tabiriyle hayatın gerçeklerini öğreniveriyorlar. Felaketler karşısında seveceğim bir metanet sergiler havadalar. Teselli etmeye yönelik kadınlık içgüdüsü. Bu tutum sabahtan beri onları gözetlemekte olan kuzeni allak bullak ediyor. Artık peşlerinden ayrılmıyor. Onca yorgunluğunun arasında bu onun için bir tanrısal esin gibi. Herkesin kıçı başı açılmış. Kuzen nasıl olsa o genç kızlardan biriyle evlenecek ama daha iyi bir seçim yapabilmek için fırsat bu fırsat önce hepsinin bacaklarını görmek istiyor. Bu ceninin dışarı atılmasında bir türlü mesafe kaydedilemiyor. Rahim ağzı kuru olsa gerek artık kaymıyor, sadece kanıyor. 6. çocuğu olacaktı bu. Kocası nerede? Onu çağırttırıyorum. Karısını bir hastaneye yönlendirebilmek için önce kocayı bulmak gerekiyordu. Onu hastaneye yollamayı önermesini önermişti bana akrabalardan biri. Bir anneydi bu ve o da artık gidip yatmak istiyordu çocuklar yüzünden. Ancak hastane lafı edilir edilmez her kafadan bir ses çıktı. Kimileri hastaneye evet diyordu, kimileri ise edep kuralları adına kesinlikle karşı çıkıyordu. Lafının edilmesini bile tahammül edemiyorlardı. Hatta bu konuda akrabalar arasında kolay kolay unutulmayacak cinsten biraz nahoş laflar bile edildi. Aile tarihine geçtiler bile. Ebe ise herkesi aşağılar bir tavırdaydı. Ama kendi hesabıma benim esas bulunmasını istediğim kişi kocaydı. Ancak ona danışarak şu ya da bu yönde karar verilebilirdi. Neyse ki nihayet bir grubun içinden sıyrılıp ortaya çıkabildi koca, tüm diğerlerinden bile daha kararsız bir halde. Oysa karar vermesi gereken bal gibi de oydu. Hastane olsun mu, olmasın mı? Ne istiyor, bilmiyor. Duruma bir bakmak istiyor. Baksın o zaman. Ona karısının içinden pıhtılar taşan, kan fokurdayan deliğini gösteriyorum. Ardından da karısını tepeden tırnağa şöyle bir süzüyorum. Üstünden araba geçmiş gibi koca bir köpek gibi inliyor kadın. Sonuç olarak adam ne istediğini bilmiyor. Ona destek olmak için bir yerlerden bir kadeh beyaz şarap tutuşturuyorlar eline, oturuyor. Yine de bir türlü aklına bir şey gelmiyor. Öyle böyle değil. Gündüzleri bayağı sıkı çalışan bir erkek o. Onu pazar yerinde herkes iyi tanır ve özellikle de 15 yıldır bostancılar için vagonlara çuval yerleştirdiği istasyonda, çuval dediysek öyle ufak tefek demedik hani, kocaman gülle gibi ağır cinsinden. Onun gibisi yok. Pantolonu bol, açmıyor onu, ceketi de öyle. Neredeyse üstünden düştü düşecek sanki ama onun ne ceketini ne de pantolonunu düşünecek hali yok gibi. Göründüğü kadarıyla tek derdi yere düşmemek ve bacaklarını açarak sanki her an altından kayacakmış gibi duran zemine sıkı sıkı basıp dimdik ayakta durabilmek. Pierre'di adı. Herkes onu bekliyor. "Sen ne diyorsun bu işe Pierre?" diye soruyorlar çevresindekiler. Pierre de önce kaşınıyor, ardından da sanki onu bunca acı doğurmaktan bıkmamış o kadını tanımakta güçlük çekiyormuşçasına gidip karısının başucuna oturuyor derken bir nevi gözyaşı döküveriyor Pierre. Sonra da yeniden ayaklanıyor. O zaman da aynı soruyla tekrar karşılaşıyor. "Ben şimdiden hastaneye sevk kağıdını hazırlıyorum. İyi düşün Pierre," diye yalvarıyor herkes ona. Denemesine deniyor elbette. Ancak bir türlü istenenin gelmediğine de işaret ediyor. Kalkıyor, bardağını alıp mutfağa doğru yalpalıyor. Ne diye onu daha fazla bekleyeyim ki? Çevredeki herkes kadının kocası olarak tereddüdünün sabaha kadar sürebileceğinin farkında. Bu durumda en iyisi başka kapıya gitmek. 100 franktan olmuştum işte bu kadar. Ama zaten bu ebeyle başım nasıl olsa derde girerdi. Baştan belliydi. Kaldı ki milletin önünde cerrahi manevralar yapmaya kalkışacak halim de yoktu. Hele bu yorgunlukla. Ne yapalım dedim kendi kendime. Çekip gidelim. Başka sefere. Kaderimize razı olalım. Doğa denen o kaltağın işine karışmayalım. Kapının eşiğine gelmemle hepsinin birden beni aramaya başlaması bir oldu. O da peşimden paldır küldür koşturuyordu. "Hey!" diye seslendi bana. "Doktor bey, gitmeyin lütfen." "Ne yapayım peki?" diye yanıt verdim ona. "Bekleyin, sizinle geliyorum doktor bey. Aman doktor beyciğim, yalvarırım." "Öyle olsun," dedim ona ve kapıya kadar bana eşlik etmesine izin verdim. Böylece kendimizi aşağıda buluverdik. Birinci kattan geçerken gidip vefat eden kanserli hastanın ailesine veda etmeyi ihmal etmedim. Koca da benimle birlikte odaya girdi, birlikte çıktık. Sokağa vardığımızda bana adım uydurdu. Dışarıda hava serindi. Uzun uzun uluyarak bölgedeki diğer köpeklere laf yetiştirmeye çalışan bir eniye rastladık. Pek de inatçı ve yaygaracıydı. Daha şimdiden nasıl bağırması gerektiğini biliyordu. Yakında gerçek bir köpek olacaktı. "Aa, bak bu yumurta sarısı," dedi kadının kocası. Onu tanımış olmaktan ve konuyu değiştirmekten çok mutluydu. "Ne sefa pezevenkidir şu yumurta sarısı. Onu Gönese sokağındaki kuru temizleyicisinin kızları biberonla beslediler. Kuru temizleyicinin kızlarını tanır mısınız?" "Evet," diye yanıtladım. Bir yandan birlikte yürümeye devam ederken, bir yandan da bana enikleri fazla pahalıya mal olmadan sütle beslemenin binbir yolunu anlatıyordu. Ancak bu sözcüklerin ötesinde belli ki hala karısı konusunda aklına gelmeyen fikrin peşindeydi. Kapının yakınlarındaki barımtırak bir bistro hala açıktı. "Gelmez misiniz doktor bey? Size bir şey ısmarlayayım." Onu kıracak halim yoktu. "Girelim," deyiverdim. "İki sütlü kahve." Ve bunu fırsat bilip karısı konusunu açtım. Bu konuyu açmış olmam onu ciddileştirdi, ancak karar vermesini sağlamayı bir türlü başaramıyordum. Tezgahın üstüne koca bir buket çiçek konmuştu caka satarcasına. Bistronun patronu Martrodin doğum günü vesilesiyle. Çocukların hediyesi diye bizzat ilan etti bize. Öyle olunca da birlikte bir kadeh vermut içtik şerefine. Tezgahın üstünde ayrıca bir de kamuya açık yerlerde içki tüketimine ilişkin yasa ve çerçevelenmiş bir ilkokul diploması asılıydı. Bunu görünce kadının kocası patronun bize Ille de Lurechever vilayetinin ilçelerinin adını ezbere saymasını istedi. Çünkü zamanında o bunu öğrenmişmiş ve hala unutmamışmış. Ardından da diplomanın üzerindeki adın patronun adı değil de başkasının adı olduğunu iddia etti. Öyle olunca da küstüler ve kadının kocası dönüp yanıma oturdu. Ne yapması gerektiğini iyice şaşırmıştı bir kez daha. Düşüncelere o kadar dalmıştı ki benim gittiğimin bile farkına varmadı. Kadının kocasını bir daha hiç görmedim. Hiç. Bu pazar günü olup biten beni epey düş kırıklığına uğratmış, üstelik de epey yormuştu. Sokağa çıktığımda daha 100 metre yol gitmemiştim ki irili ufaklı bir sürü tahta levha yüklenmiş bana doğru gelmekte olan Robinson'ı gördüm. Gece olmasına karşın onu hemen tanıdım. Benimle karşılaştığına canı sıkılmıştı ve kaçmaya çalışıyordu. Ancak onu durdurdum. "Ne o? Yatmaya gitmedin mi?" diyiverdim. "Yavaş ol," diye yanıtladı beni. "İnşaattan geliyorum." "Ne yapacaksın bütün bu tahtaları? Sen de mi bir şeyler inşa edeceksin? Örneğin bir tabut. Umarım bunları araklamışsındır." "Hayır, bir tavşanlık yapacağım." "Sen şimdi de tavşan mı yetiştirmeye başladın?" "Hayır, bu enroller için." "Enroller mi? Onların tavşanları mı var?" "Evet, 3 tane. Küçük avluya yerleştireceklermiş. Biliyorsun, hani o ihtiyar analarının oturduğu yere." "Sen de gecenin bu saatinde tavşanlık imal edeceksin. Bu iş için garip bir saat." "Karısının fikri bu." "Amma da tuhaf bir fikir. Ne yapacakmış o tavşanları? Satacak mıymış? Silindir şapka için mi yoksa?" "Vallahi ne bileyim, gördüğünde bunu kendisine sorarsın. Bana göre hava hoş. Yeter ki bana o 100 frankımı versin." Yine de bu tavşan kafesi meselesi bana bir garip gelmişti. Yani böyle gecenin bir yarısı üsteledim. O da bu sefer konuyu değiştirdi. "İyi ama nasıl oldu da onların evine gittin?" diye sordum yeniden. "Sen enrolleri tanımazdın ki." "Koca karı götürdü beni evlerine, dedim ya. Hani senin orada muayene sırasında karşılaştığımız gün. Az gevezi değil bu koca karı. Bir başladı mı hele aklın durur. Susmak bilmiyor. Öyle böyle derken de benimle neredeyse arkadaş oldu. Sonra onlar da öyle. Beni ilginç bulan insanlar da var, anlayacağın." "Bunları bana hiç anlatmamıştın. Ama madem ki onlara gidiyorsun, ihtiyar analarını tımarhaneye yatırmayı başarıp başaramayacaklarından da haberdarsındır herhalde." "Hayır, bana dediklerine göre başaramamışlar."